Merhaba sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Kubbenin Yıldızları programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Kubbenin Yıldızları programı Hafız Muhammed Yaşar Şahin'in Ali İmran Suresi 102-105. Ayet-i Kerimeleri tilavetiyle başlıyor. Buyursunlar hocam.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ettegullaha hak تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك Sadakallahu'l-Azim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'tan, ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli hocam, hoş geldin, şerefler verdin Erkam Radyo'ya, Kubbenin Yıldızları programımıza. Bu güzel hüsnü tilavet örneği için de hemen programın başında çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah, ben teşekkür ederim tekrardan.
Yaşar hocam, ilk bölümde çocukluğundan, anne babandan bahsettik, ilk eğitim sürecinden bahsettik ve hafızlık eğitimine kadar süreci getirmiştik. Oradan berdevam olalım inşallah. Hafızlığa başladın 4. 5. sınıfa giderken yüzüne eğitimiyle, efendim, bir yıl sonra hafızlık eğitimine başladım ve 1,5 yıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman diliminde hafızlığını ikmal ettin. O süreçleri biraz senden dinlemek isteriz. Kur'an kursunda yatılı olarak kaldın. Toplamda 3 yıl mı idi Kur'an kursu serüvenin?
Bir önceki programda da bahsetmiş olduğum gibi 5. sınıfta yüzüne eğitimiyle başladım. İşte 6. ve 7. sınıflarda hafızlığımı ikmal etme gayreti üzerinde oldum. Tabii 8. sınıfta hafızlık icazet belgesini aldıktan sonra hocalarımız sağ olsunlar, Kur'an kursunda belletmenlik olsun veya başka türlü görevler olsun, hem kendimi geliştireyim hem de belki Kur'an kursuna bir vefa borcu olarak hizmet etme gayretine bulunma fırsatı verdiler.
Yani belletmen olarak da çalıştın, Kur'an hafızlığını tamamladın Kur'an kursunda, öyle mi?
Eyvallah.
Orada öğrencilerle, talebelerle bir hoca öğrenci ya da abi kardeş ilişkin de oldu. Ders dinledin belki, Kur'an-ı Kerim öğrettin. Eyvallah. Öyle süreçler oldu mu?
Yani hocalarımızın bazen tabii ki gayri ihtiyar programları falan çıktığında onların yerine ders dinlediğim de olmuştur. Veya başka türlü görevlerde, böyle bizim göremiz Anadolu yöresinde özellikle Mevlid-i Şerif meşhur olduğu için,
tabii,
bazı programlar olup işte acizane arkadaşlarımızla beraber gidip onların başına durma gayretine bulundum.
Evet.
Böyle.
Şimdi şüphesiz biz bütün programlarımızda vurguluyoruz. Hüsn-i tilavetin, güzel Kur'an-ı Kerim kıraatinin belki birinci basamağı Femi Muhsin sahibi bir ağızdan Kur'an-ı Kerim'i meşk etmek, öğrenmek, bir üstadın dizi dibine çöküp rahleyi tedrisinden geçmek diyoruz ısrarla. Yani hocanın önemi hakikaten yadsınamaz. Çok büyük bir önemi var. Hem hafızlık sürecinde hem de müstakbel hafızın ya da hafızın hayatının geri kalan kısmında bir ömür dua ettiği kişiler arasında. Ana babası, aile efradı ve hemen peşine hafızlık hocası gelir. Hafızlık hocasının önemi bu derece açık ortadayken sen neler söylersin bu konuyla alakalı olarak? Hem kendi hocaların nezdinde, hocalarını da buradan hayırla yad etmiş, anmış olalım. Hem de hocanın bu eğitimde tesiri nedir diye sormuş olayım.
Ya, tabii ki şöyle bir de durum söz konusu. Şimdi dediğiniz gibi hani üstün tilavette hocaların önemi vardır. Hı hı. Yani hiçbir şey zaten kendi başına olmuyor. Hep bir serüvenden geçiyor. Hı hı. Ve bu surette de tabii ki hafızlık eğitim hocalarım olsun. Ayrıyeten Hüsnü tilavetlerinden örnek aldığım, kendime düstur edindiğim hocalarım da oldu. Aynı zamanda Kur'an kursumuzun yanındaki camilerden olsun, Çorum Ulu Camii'den olsun veya haricen böyle erişebildiğim kadar sosyal medyadan dinlediğim hocalarımız, buradaki hocalarımız olsun. Yani şöyle aslında bir hocanın rahleyi tedrisi altından geçmeden hiçbir şey olmuyor. Çünkü insan kendi hatasını göremiyor. Hı hı. Bir hoca bir karşısındaki kişi görüyor. O yüzden hocanın önemi bu işte, yani kendi fakir kanaatimce çok büyük.
Yani şimdi bir de küçük yaşlarda insanın tesir alabileceği ortamlar ve kişiler oldukça kısıtlı. Yani 14-15 yaşında, 12-13 yaşında bir genç, bir çocuk anne babasından, kardeşlerinden, komşularından, okul çevresinden, akranlarından, arkadaşlarından tesir alır, etkilenir. Şahsiyetine de bunların yine yadsınamaz bir katkısı vardır. Olumlu ya da olumsuz olmak kaydıyla. Fakat hafızlık eğitimi almış insanlar için bu kişilere, bu eşhasa bir unvan daha dahil oluyor. Hoca, hafızlık hocası. Tabii örgün öğretim içerisinde de işte derslerimize giren hocalarımızın tabii ki hayatımızda tesirleri yüksek. Eyvallah. Fakat takdir edersin ki hafızlık eğitimi uzun da süren bir eğitim. En az birkaç yıl boyunca bir hocanın dizi dibinde günde belki 5-10 saat, 15 saat hocanla bir münavebeli Kur'an-ı Kerim tilaveti ya da hafızlık dinletme gibi konular sebebiyle birliktelik söz konusu. Dolayısıyla çok etkileniyoruz biz hocalarımızdan. Bu noktada senin hocalarından etkilenme durumunu merak ediyorum. Nasıl insanlardı hocaların? Bugünkü hayatına baktığında, yaşantına baktığında onların hayatlarından, hasletlerinden, onların özelliklerinden, şahsiyetlerinden bir şeyler görüyor musun kendinde?
Yani şöyle bir durum aslında. Onları zaten yanlış bir yönüyle eleştirmek ne haddimiz ne şey. Onlar zaten aslında kendi hayatıma baktığımda nice zaman olmuştur. Mesela insan hani derler bal yiyen baldan usanır hesabı. Hı hı. Hafızlıktan da insan bırakmak isteyebilir. Böyle ihtimaller de mevcuttur. Lakin eğer ki bir insan hafızlığı bırakmıyorsa, devam ediyorsa veya birisi ona Kur'an'ı sevdiriyorsa bunun nitekim ucunda hoca vardır. Evet. Yani şahsi kendi hayatımda bunun yeri olduğu için söylüyorum. Hı hı. Nice zaman olmuştur hafızı bırakmak istemişimdir. Lakin hafızlık hocam daha yani ben seni bırakmıyorum demiştir.
Seni cesaretlendirmiştir. Yani hafızı bırakmak kastının sebebi de galiba bu işin zor olmasıyla alakalı bir durum değil mi?
Yani zor olması veya o yaşlarda, biraz aile haseti oluyor, evet, özlem oluyor.
Evet, yatılı olarak bir Kur'an kursunda kalıyorsun. Anne babanı özlüyorsun. Dışarıda bütün akranların, arkadaşların oyun oynuyorlar. Mahallede curcuna var. Herkes işte en mutlu olduğu şekilde eğleniyor. Ama sen Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle meşgul oluyorsun. O yaşlardaki bir genç için, bir çocuk için biraz zor da bir durum. Bu noktada zaman zaman o çocukluğun vermiş olduğu enerjiyle ya ben bu işi bıraksam mı acaba? Mahalleme dönüp tekrar top oynasam mı? Arkadaşlarımla gezsem mi diye düşünüyor. Fakat o noktada da senin de bahsettiğin gibi hoca eğer ehil bir hocaysa istidat gördüğü talebesini hiçbir zaman bırakmaz, onu eğitmeye, Kur'an yolunda onunla birlikte olmaya, hemhal olmaya devam eder. Peki hafızlık sürecin içerisinde unutamadığın bir hadise var mıdır? Nasıl geçti o 1,5 yıllık süreç hem yüzüne hem hafızlık süreci içerisinde ve sonrasında artık Hakkı Demir'e doğru yolculuğunu konuşalım.
Şimdi aslında şöyle de bir durum hayatımda gördüm. İlahi dinleme, ilahi okuyan insanları çok severim. O yüzden de ya böyle ilim meclislerinde konuşulan şeyler bile, yani büyük insanların büyük sözü oluyor derler. Gerçekten zat-ı alilerinizin de konuştukları gibi. Böyle aslında meclislerin olduğu bir ortamdı Kur'an kursum. Ve kendi hafızlık hocamda çok güzel de bir yönü vardı. Kendisi hem neyüflerdi, hem musiki konusunda da eserler bilir, eserler çalıştırırdı. Veya kendisinin vakti olmasa bile giderdi mesela. başka camilerimizdeki bu işlerle hemhal olmuş, hayatını bu işe adamış hocalarımıza yönlendirirdi. Veya böyle bir psikolojik men daralmayan insan gittiğinde vesveseli olur veya gayri ihtiyari sebeplerden olur. Alır mesela bir köşeye konuşur. Aynı zamanda psikiyatristlik de yapardı. Psikologluk yapardı.
Evet, danışmanlık da verirdi. Yani musikeşinas bir hafızı kocanın olması bugünkü Kur'an-ı Kerim sahasındaki, hüznü tilavet sahasındaki başarının aslında temellerinden bir tanesi diyelim. Allah razı olsun o hocalardan ki senin gibi güzide bir kardeşimizi, bir hocamızı yetiştirmişler. Ne kadar duacı olsak azdır. Peki hafızlık sürecini tamamladın Çorum'da. 8. sınıf bitti ve artık lise tercihi yapacaksın. Önünde birkaç şık vardı belki de. İşte Çorum'da İmam Hatip eğitimine ya da lise eğitimine devam etmek ya da Çorum dışarısında bir eğitim almakla alakalı. Bu konuda nasıl gelişti de Çorum'dan kendini Üsküdar'da buldun?
2019 yılında 26 Nisan 2019 yıl tarihinde Mersin'de Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye finali olmuştu. Hı hı. Rabbim orada bir Türkiye birinciliği nasip etti. Hı hı. Şimdiki okuduğum okul olan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde orada bir musiki konseri var idi. Okul müdürümüz de gelmiş, işte beğendiklerini ve kendi okullarında beklediklerini söylemişti. O zaman daha 7. sınıftım. Ondan sonra 8. sınıf bittikten sonra yine bir görüşme gerçekleşti. Ondan sonra da Hakkı Demir nasip oldu. Şimdi hala 4. sınıftayım. Okumaya devam ediyorum.
Hakkı Demir sıkça adından bahsedilen de bir lise, okul aynı zamanda. Bünyesinde hafızları, hattatları, musikişinasları, müstakbel belki de musikişinasları, hattatları toplayan da bir okul. Biraz okuldan da bahsedebilir misin bize? Nasıl bir okul, proje okul olduğunu biliyoruz.
Bizim okul müdürümüzün bir sözü var aslında. Çok programlı, az problemli bir okul der okulumuz için. Hı hı. Böyle bir okul gerçekten dediğiniz gibi 4 tane projeyi bir arada barındıran, ayrıyeten sosyal faaliyetler olsun, belki de İstanbul'daki sayılı okullardan birisidir. Gerek il dışı turneler olsun, hem hat hem musiki olsun veya her sene umre etkinliği gibi, umre ziyaretleri gibi. Hı hı. Okulumuzda ayrıyeten bu sosyal faaliyetlerinde yanı sıra, ya yani musiki konusunda kendi alanım, kendi proje okulunda olduğum için gerçekten çok büyük bir nimet. Yani bir form üzere değil, her türlü formdan, gerek mevlevi aynı olsun, gerek işte tevşihler, gerek normal ilahiler, gerek Türk sanat müziği, gerek Türk halk müziği, gerek karlar, yani fasıl şarkılar olsun, her türlü alanda bir,
yani derinlemesine musikiyle alakalı bir burası girizgah görevi gerçekten üstleniyor. Konservatuvar öncesi bir hazırlık belki arzu edenler için öyle bir alanı teşkil ediyor diyebiliriz Hakkı Demir için.
Solfej olsun veya bona gibi, yani direkt batı müziğinin veya kültürel etkinlik alanlarında her türlü hem doğuyu hem batıyı birleştirmiş bir okul. Hatlarda da aynı durumda. Hı hı. Görsel sanatlar olsun veya böyle rikadır, böyle sanatların da mevcut olduğu. Hı hı. Yani musiki deyince aslında tek bir, belki insanlar şey olarak görebilir, Hakkı Demir Anadolu İmam Lisesi musiki projesi falan deyince sadece ilahi gibi.
Hı hı. Yalnızca musiki değil. Musiki alanının değil. Dışında hat var, Hüsni Hat var benim bildiğim kadarıyla. Başka?
Fen ve sosyal var. Yani normal bir lise. Hı hı. Bir de hafızlık projesi var.
Tabii. Bunlar şimdi ayrı ayrı sınıflar olarak tabii. İşte hafızlık bölümünü, alanını seçen öğrenciler hafızlık alanında. Fen sosyali seçenler o sınıflarda. İşte musiki seçenler de musiki sınıflarında eğitim görüp 4 yıl boyunca burada ihtisas sahibi oluyorlar diyebilir miyiz?
Eyvallah. Ya hem de işinde mahir hocalarımızla veya bazı yerlerde yetmediği surette büyük camilerimizin, Salatini camilerimizin hocalarından istifade ettiğimiz cam musikisi, tekke musikisi. Yani büyük bir form. Kendisi evet. Okulumuzun büyük bir form.
Evet. Şimdi yine vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Ama kapanıştan önce yine bir konuya girizgah yapalım. Önümüzdeki hafta oradan ber devam oluruz inşallah. Yarışmadan bahsettim biraz önce. Bir Türkiye birinciliği. Biliyorum ki yarışmalara katıldın, birçok yarışmaya katıldın ve bu yarışmalardan dereceler alarak ayrıldın. Ve bu yarışmalarda birbirinden güzel Kur'an-ı Kerim kariyeleriyle birlikte oldun. Sen de orada Hüsnü Tilavet'in en güzel örneklerini arz ettin insanlara. 2019 yılında İmam Hatip Okulları Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birinciliğin var. Doğru mu?
Eyvallah.
İmam Hatip Ortaokulları. mı?
Evet.
Ortaokullar arasında yapılan bir yarışma. 2017 yılında Kur'an kursları arasında yapılan bir yarışmada Karadeniz bölge ikincisi olmuşum. Evet. Bu süreçleri biraz konuşalım seninle. Benim önümde katıldığın yarışmaların bir listesi var ama eksik olur, fazla olur, yanlış olur. Senden dinleyelim. İlk katıldığın yarışmadan bugüne kadar gelmeye çalışalım. Kaldığımız yerden devam ederiz diğer bölümde.
2017 yılında işte bahsetmiş olduğunuz gibi Karadeniz'de Kur'an kursları arasında Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması var idi. Hı hı. Orada da Karadeniz bölge ikincisi olmak nasip oldu. Bundan sonra 2018 yılında, 2017 yılında bir evvelki sene ezanı güzel okumada il birinciliği nasip oldu.
Maşallah. Yani hem Kur'an-ı Kerim alanında hem ezan alanında bunlar başka formlar netice itibariyle. Yani teknik olarak yaklaştığımızda meseleye, Kur'an-ı Kerim tilaveti ayrı bir formdur. Ezan ayrı bir formdur. Mevlid, kaside bunlar hep ayrı ayrı formlardır. Şimdi geleceğiz. Mevlid'le alakalı da bir yarışma var ama öncesinde birkaç yarışma daha var galiba. Onları da dinleyelim senden.
2019'da işte Kur'an-ı Kerim güzel okuma Türkiye birinciliği nasip oldu. 2020'de de ezanı güzel okuma yine il birinciliği nasip oldu.
Çorum'dan mı?
Evet.
Tamam.
Ve o sene pandemiye denk geldiği için de şey olmuştu. Bölge yarışması iptal olmuştu bir hafta kala.
He.
O yüzden de girememiştim. İşte son olarak 2023'te Diyanet TV'de Mevlid Güzel Okuma yarışması vardı.
Hı hı.
Orada da Rabbim hafta ikinciliği, gün ikinciliği nasip eyledi. Haricinde yani bunlarla şu anda.
Evet. Ne kadar da güzel. Şimdi özellikle son yarışmada Mevlid-i Şerif'i Güzel Okuma yarışmasında yaş sınırı bildiğim kadarıyla yok.
Yani 18 yaşın üstünde alıyorlardı.
Evet, 18 yaşın üzerinde olan, görevli olan, olmayan, hafız olan, olmayan, konservatuvar okuyan, okumayan herkesin katılabildiği bir yarışma bu. Dolayısıyla Devler Ligi'nde aynı zamanda yarışıyorsun ve orada hafta ikinciliği elde ediyorsun. Ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyorsun. Ezanı Muhammedi'yi güzel okuyorsun. Çalışıyor. Ve Mevlid-i Şerif konusunda da yine. Şimdi bu her zaman gerçekleşen bir olay değil. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabilir bir insan ama Mevlid-i Şerif'i, Ezan-ı Muhammedi'yi o kıraatta, o seviyede icra edemeyebilir. Ezan konusunda yine ilk programda bahsetmiş olduğun bir durum söz konusuydu. Orada işte çocukken ezan taklit ettiğin, efendim Mevlid-i Şerif noktasında herhangi bir şey henüz senden dinlemedik ama nasıl oldu da hem Kur'an-ı Kerim devam ederken hem ezanı kattın bu işin içerisine güzel okumak gayretine hem de Mevlid-i Şerif'i kattın?
Ezan zaten bir önceki programda da bahsetmiş Hı-hı. olduğum gibi aslında küçüklükten 5-6 yaşlarından beri gelen bir şeydi. Hı-hı. Takliden devam eden bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an kursunda oldu. Ayrıca da Mevlid-i Şerif Anadolu'muzda işte hatta Mevlid okuma yarışmasında aynı buna benzer bir soru geldiğinde böyle bir cevap vermiştim. Mevlid-i Şerif güzel okumasında bizim Anadolu'muzda yani İstanbul gibi yerlerde falan bazı yerlerde bunlar artık etkisi kalmadı. Ama
evet, unutulmuş gelenekler.
Mevlid-i Şerif Anadolu yöresinde cenazeden yani doğumdan ölüme kadar her safhada okunan bir form. O yüzden işte dinleye ezberleye. Dinleyerek
çokça
ezberleyerek.
Da programlara gittin o zaman orada.
Elhamdülillah.
Çorum'dayken de gidiyor muydun programlara? Mevlid okumaya.
Buradan daha çok.
Öyle mi? Yani. Yani henüz 8. sınıftaydın. Sen zaten oradan ayrıldığında liseye henüz geçmemiştin.
Evet.
Yani küçük ufacık bir yaştayken Çorum'da yüzlerce belki programa gittin ve Mevlid-i Şerif okudun orada.
Eyvallah. Yani hem de aslında burada Mevlid-i Şerif demişken Mevlid-i Şerif'e ısınmamın okuma sebebiyetimden iki tane hocamın da ismini zikretmek Lütfen. İstiyorum müsaadenizle. Birincisi Sefa Kırıcı hocam idi. Hı hı. Kur'an kursumuzun yanındaki büyük cami imamı. İkincisi de Mesut Şentürk hocam. Hı hı. Sağ olsunlar kendileri böyle programlarda olsun. Çok götürdüler. Çok ortamlara alışayım diye. Hı hı. Yani böyle formlarda olduğunu bileyim diye çok uğraştılar. Emek sarf ettiler.
Peki. Şimdi yarışmalara birçok yarışmaya katılın. Oradaki ortamları da görme imkanın oldu aynı zamanda. Bu yarışmalar işte bölge yarışmaları olsun, Türkiye final yarışmaları olsun, TRT'deki yarışma olsun. Çok nitelikli, üstün nitelikli hatta yarışmalar. Çünkü ön elemelerden, elemelerden işte çeyrek finallerden, yarı finallerden geçilerek ulaşılan noktalar. Eyvallah. Dolayısıyla orada yarıştığın isimler de aslında büyük isimler, dev isimler. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i, Ezan-ı Muhammedi'yi ve Mevlid-i Şerif'i en güzel okuyan insanlar, toplumda bu güzel dinletileri arz eden insanlar. Onlarla birlikte olmak o süreçte, bu ortam içerisinde, o meclislerde bulunmak nasıl bir duyguydu? Sana ne kattı? Orada işte güzel arkadaşlıklar edindin mi mesela? Nasıl bir iletişiminiz, irtibatınız oldu insanlarla, yarışmacılarla?
Yani kendi yaşımdaki kategorilerdeki yarışmalarda hep tabiri caizse yaşımızın vermiş olduğu bir heyecan ile ben birinci olayım, ben ikinci olayım gibi bir hava içerisinde olurdu.
Çekişmeli mi geçiyordu?
Çekişmeli biraz. Olurdu biraz aslında. Veya birisi birinci olur işte, veya yanlış yapıldı. Bunlar yani günümüzün dünyasında olduğu için zikrediyorum. Lakin Mevlid'i güzel okuma yarışmasında şunu fark ettim. Gerçekten büyük insanların tavrı da büyük oluyormuş. Evet. Yani 5 kişi yarıştık. Ama kimse ben kazanayım demedi. Ve kazanan da en güzel şekilde kalpten tebrik etti. Teşekkür etti. Kazanan hiçbir şekilde kaybettiniz diye bir şey sunmadı.
Hissettirmedi.
Böyle bir his.
Orada bir çekişme söz konusu değildi yani.
Yani oturmuş bir karakterin hali. Yani vakar, o Kur'an-ı Kerim vakar olsun, Mevlid-i Şerif vakar olsun. En güzel şekilde temsil eden insanlardı. Rabbim onlardan da razı olsun.
Peki. Tekraren programın nihayetinde seni yetiştiren hocalarına, değerli anne babana, emeği geçen bütün öğretmenlerine buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Allah onlardan razı olsun diyelim. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Kubbenin Yıldızları'nın bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Hafız Muhammed Yaşar Şahin hocamız. Kendisiyle bir program daha birlikte olacağız inşallah. Ve Hüsnü Tilavet'in sırlarını konuşacağız önümüzdeki program. Şimdilik Kubbenin Yıldızları Hafız Muhammed Yaşar Şahin'in kaside icrasıyla nihayete eriyor. Bir sonraki Kubbenin Yıldızları'nda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Meded ya sahibel meydan, meded ya her kaçan anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım, Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşı kimseler, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini Allah'ım, Allah'ım. Açılır bağ bostanın, okunur dilde destanın. Sen Sen baktın gülistanın gülleri solmaz Allah'ım. Sen yarattın cismü canı, sen yarattın bu cihanı, mülk senin, mülk senin keremkanı. Gülleri solmaz Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster, cemalin gören aşıklar, cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım. Meded ya tadmeyinnül kulûb.